Ayrım 12.
Monta'nın özgüven eksikliğinin nedeni kendi zamanında görüşlerinin asla Seneca'nın ya da Platon'un görüşleri kadar kabul görmemiş olmasıdır. Gaskonya'da kendi memleketimde herkes yazdıklarıma gülüyor. İnsanlar benden ne kadar uzaktaysalar yazdıklarıma o kadar fazla değer veriyorlar. Onun horlamasını duyan, çarşaflarını değiştiren hizmetçileri ve ailesi ona Parisliler kadar saygı göstermiyorlardı. Öldükten sonra ne denli önemli bir insan haline geldiğini siz düşünün. Bir adam bütün dünyanın gözünde bir dahi olabilir. Yine de karısı, uşağı onda olağanüstü bir yan göremez. Çok az insan ailesi tarafından olağanüstü biri diye nitelenmiştir. Bunu iki farklı şekilde algılamak mümkün. Aslında hiç kimse olağanüstü değildir ama yalnızca aileleri ve çalışanları düş kırıklığı yaratan bu gerçeğin farkına varabilecek kadar onlara yakındırlar. Ya da aslında insanların çoğu ilgi çekicidir ama zaman ve mekan olarak bize o denli yakındırlar ve biz elimizdekine karşı her zaman o denli garip bir ön yargıyla yaklaşırız ki onları ciddiye almak aklımızdan bile geçmez. Montan kendini acındırmaya çalışmıyordu. Tersine eskilerle kıyaslandığında çok daha iddialı denebilecek güncel yapıtlara yöneltilen eleştirileri kullanarak gerçeğin ille de bizden çok uzaklarda, başka bir iklimde, eski bir kütüphanede, çok eskiden yaşamış insanların kitaplarında bulunabileceği düşüncesinin aslında takıntıdan başka bir şey olmadığını göstermeye çalışıyordu. Mesele şuydu, gerçekten değerli şeylere ulaşmak bir tek Parthenon tapınağının inşa edilmesiyle Roma İmparatorluğu'nun çöküşü arasındaki zaman dilimi içinde yaşamış bir avuç dahiye mi nasip olmuştu? Yoksa Montan'ın da vurguladığı gibi gerçek aslında hepimize aynı mesafede mi duruyordu? Montan, Pirho'nun domuzundan bir Tupi yerlisinden ya da Gaskonyalı bir köylüden bile daha alışılmamış bir bilgelik kaynağına, okuyucuya işaret ediyordu. Montan'a göre eğer deneyimlerimizden gerektiği gibi faydalanabilir, kendimizi entelektüel yaşam içinde rahatça yer alabilecek kişiler olarak değerlendirmeyi öğrenirsek, biz de yeni düşüncelere kolaylıkla varabilirdik. Üstelik bu düşünceler eski kitaplarda yer alanlardan daha sığ olmayabilirdi. Düşünmek kolay iş değildir. Eğitim sistemimiz bize yazılanları kendi algı mekanizmalarımız yardımıyla keşfetmeyi değil, yazı otoritelerine itaat etmenin erdemli olmakla aynı anlama geldiğini öğretir. Montan bizi bu konuda uyarmaya çalışmıştır. Cicero şöyle söylemişti, Platon ahlak konusunda şunu der ya da Aristoteles'in ipsi, sima, verbası şunlardır demeyi hepimiz biliriz. Peki bizim söyleyecek neyimiz var, hangi yargılara varıyoruz, ne yapıyoruz? Bir papağan da bizim kadar konuşabilir. Tabii araştırmacılar, akademisyenler yorum yapmanın papağan gibi başkalarını taklit etmekle eş anlamlı olduğunu düşünmezler. Bu kişiler mutlaka Cicero'nun ya da Platon'un ahlak anlayışı üzerine yorumlar yazmanın anlamlı olduğunu ileri sürecek, bu düşüncelerin destekleyen bir sürü savla karşınıza çıkacaklardır. Montan ise tersine bu tür etkinliklerin bir korkaklık göstergesi olduğunu vurgulamıştır. Ona göre ikincil yapıtlar üretmek için çok az beceri gerekir. Yeni bir şey söylemek alıntı yapmaktan çok daha değerlidir. Çünkü bu tür çalışmalarda zorluk teknik düzeydedir. Biraz sabır ve sessiz bir kütüphane araştırmacı için yeterli olacaktır. Dahası akademik geleneğin bizi papağan gibi taklit etmeye teşvik ettiği kitaplar aslında hiç de etkileyici değildir. Müfredatta öncelikle yer tutmalarının tek nedeni bunların prestijli yazarlar tarafından kaleme alınmış olmasıdır. Öte yandan eşdeğer ya da daha geçerli temalar işleyen yapıtlar henüz entelektüel otoriteler tarafından keşfedilmedikleri için görmezden gelinir. Sanatın gerçekle ilişkisi çok uzun zamandır ciddi bir felsefi konu olarak kabul edilmiştir. Bunun altında biraz da konunun ilk kez Platon tarafından ele alınmış olması yatar. Utangaçlık ile dış görünüş arasındaki ilişki ise felsefi bir konu olarak kabul görmez. Bunun nedeni de büyük olasılıkla konunun daha önce hiçbir antik çağ filozofu tarafından ele alınmamış olmasıdır. Geleneğe bu denli abartılı bir saygı gösterilmesine tepki olarak Montan aslında Platon'u sınırlı hatta sıkıcı bulduğunu okuyucularına açıkça söylemiştir. Çağımızın ehliyet sahibi otoriteleri benim bu cüretkârlığımı, hürmetsizliğimi bağışlayabilecekler mi bilmiyorum. Ama söyleyecek çok daha önemli şeyler olan Platon'un hazırlık tartışmalarını bu denli uzatarak konusunu boğduğunu düşünüyor. Bundan büyük üzüntü duyuyorum. Bir yazar olarak dile getirmeyi çekindiğim ama içten içe hep düşündüğüm şeyi büyük bir yazarın ağzından duymak çok rahatlatıcı. Montan Cicero'ya yönelttiği eleştiriden önce ise özür dileme gereğini bile duymamıştır. Giriş pasajları, tanımlamalar, alt başlıklar ve sözcüklerin kökenleri, yapıtın büyük bölümü neredeyse yalnızca bunlardan oluşuyor. Onun yazdıklarını bir saat okuduktan sonra ki bu benim için epey uzun bir süre aslında, kendi kendime okuduklarımın bana ne tür bir cevher, bir zenginlik kattığını sorduğumda verecek yanıt bulamıyorum. Montan'a göre bilim adamlarının klasiklere bunca önem vermelerinin altında bu prestijli adlarla birlikte anılarak olduklarından daha entelektüel görünme çabası yatıyordu. Sonunda ortaya bilgelikten zerrece nasibini almamış bilinenlerle dolu bir yığın kitap çıkıyordu. Başka hiçbir konu hakkında kitaplar hakkında yazıldığı kadar çok kitap yazılmamıştır. Bütün yaptığımız birbirimizi açıklayıp durmak, yazar kıtlığı var. Fakat Montan ısrarla herkesin ilginç fikirler ortaya atabileceğini savunuyordu. Ne kadar alçak gönüllü olursa olsun, kendi yaşantımızdan, bu eski kitaplardan çıkarabileceğimizden çok daha derin, anlamlı sonuçlar çıkarabilirdik. Eğer iyi bir bilim adamı olsaydım, kendi deneyimlerimden yola çıkarak bilgeliğe ulaşabilirdim. İnsanın öfkenin ne denli çirkin bir tutku olduğunu anlamak için Aristoteles okuması gerekmez. En son öfke krizine kapıldığı anı anımsaması bunu anlaması için yeterlidir. İnsan çektiği acıları, atlattığı tehlikeleri ve önemsiz olayların kendisini nasıl bir durumdan başka bir duruma sürüklediğini aklına getirirse, kendi durumunu kavrar, gelecekte olabilecek değişikliklere hazır olur. Sezar'ın hayatı bile bizim kendi hayatımız kadar örnek alınası değildir. İster bir imparator olsun, ister alt tabakadan biri. İnsan hayatını etkileyebilecek olan her şey onun da hayatını etkileyebilir. Yalnızca kendimize olan güvenimizi sarsmayı amaç edinmiş bir bilim kültürü bize bunun tersini düşündürebilirdi. Biz, her birimiz sandığımızdan çok daha zenginiz aslında. Eğer 2000 yaşında olmadığımız, Platon'un diyalogları ile ilgilenmediğimiz ve kent dışında kendi halinde bir yaşam sürdüğümüz için bu işe uygun olmadığımızı düşünmekten vazgeçersek, hepimiz bilgece fikirler ortaya atabiliriz. Nasıl önemli birinin özel yaşamından yola çıkarak tüm bir ahlak felsefesine varabiliyorsak, aynı şeyi sıradan birinin özel yaşamından yola çıkarak da yapabiliriz. Belki tam da bu nedenle kendi özel yaşamının ne kadar sıradan olduğunu göstermek istediği için Montan bize yaşamıyla tercihleriyle ilgili bu kadar çok bilgi vermiştir. Elma sevmiyordu. Meyvelerden bir tek kavuna düşkünüm. Turplarla arasında anlaşılmaz bir ilişki vardı. İlk başta turplarla anlaşıyorduk, sonra karar değiştirip bana karşı çıktılar. Anlaşılan şimdi yine fikir değiştirmişler. En ileri diş bakımı yöntemlerini uyguluyordu. Dişlerim daima çok iyi olmuştur. Çocukluğumdan beri her sabah ayrıca yemeklerden önce ve sonra peçeteyle ovalarım onları. Çok hızlı yemek yiyordu. Aceleden sık sık dilimi, hatta bazen parmaklarımı ısırdığım olur. Ağzını silme takıntısı vardı. Varsın örtü bulunmasın masada fark etmez, yine de huzur içinde yerim yemeğimi. Ama eğer temiz bir peçete yoksa işte o zaman çok rahatsız olurum. Keşke krallarımızın başlattığı geleneği devam ettirmiş olsaydık da sofraya her farklı yemek getirildiğinde tabakla birlikte peçete bize değiştirilseydi. Önemsiz gibi görünebilir ama aslında yazdığı kitabın arkasında düşünen bir ben olduğunu bize hatırlatan ayrıntılardır bunlar. Dışarıdan bakıldığında geçmişin büyük düşünürleriyle uzaktan yakından bir ilgimiz yokmuş gibi gelebilir bize. Ama yine de cesaretimizi kaybetmek için yeterli bir neden değil bu. Montan'ın yeniden çizdiği makbul, yarı rasyonel insan portresine göre Yunanca konuşamamak, gaz çıkarmak, bir yemek yiyip hayatla ilgili tüm fikirlerini değiştirmek, kitaplardan sıkılmak, antik çağ filozofların hiçbirini tanımamak ve Scipios'ları birbirine karıştırmak mümkün. Bilgeliğe ulaşmak için çabalamak fakat hiçbir zaman bu dalalıktan tam olarak kurtulamamak, erdemli fakat sıradan bir yaşam sürmek yeterince büyük bir başarı aslında. Bölüm 5. Kırık bir kalbin tesellisi. 1. Çektiği aşk acıları açısından değerlendirildiğinde belki de filozofların en hassasıdır o. 1788, Arthur Schopenhauer Danzig'de doğar. Daha sonraki yıllarda bu olayı pişmanlıkla anacaktır. Hiçliğin o keyifli dinginliğini yok yere bozan bir olay diye niteleyebiliriz hayatımızı. İnsan varoluşu bir tür hata olmalı. İnsan varoluşuyla ilgili şöyle söylenebilir. Bugün kötü, yarın daha da kötü olacak ve en kötüsü olana dek de bu böyle sürüp gidecek. Schopenhauer'ın babası Heinrich zengin bir tüccar, kocasından 20 yaş küçük annesi Johanna ise aklı havada, sosyal ortamlara pek meraklı bir kadındır. Anne babasından fazla ilgi göremeyen Schopenhauer, felsefe tarihinin en karamsar filozoflarından biri olmaya adaydır. Daha 6 yaşında bir çocuktum, annemle babam bir akşam yürüyüşten döndüklerinde beni derin bir keder içinde buldular. 1803-5 babasının intiharından sonra Heinrich Schopenhauer'ın cesedi aile ait ambarın hemen yakınındaki kanalda bulunmuştu. 17 yaşındaki Schopenhauer hayatını hiç çalışmadan sürdürmesine yetecek kadar büyük bir servete kavuşur. Yine de bunu düşünmek onu rahatlatmaya yetmez. Filozof o dönemi şöyle anıyor. 17 yaşındaydım, doğru dürüst bir okul eğitimi almamıştım ama yaşamın sefaleti beni ele geçirmişti. Tıpkı gençliğinde hastalığı, yaşlılığı, acıyı ve ölümü gören Buda'ya olduğu gibi. Aslında bu dünya sevgi dolu bir yaratıcının değil, varlıklara ıstırap çektiklerini görmek için can veren şeytanın eseriydi. Bütün gördüklerim bu düşünceye işaret ediyordu, sonunda bunun doğru olduğuna inandım. Schopenhauer İngilizce öğrenmek üzere Wimbledon'a Eagle House adlı bir yatılı okula gönderilir. Arkadaşı Lorenz Meyer ondan aldığı bir mektuba şöyle yanıt veriyor. İngiltere'de kaldığın süre içinde İngiliz ulusundan tümüyle nefret etmeye başlaman üzücü. Duyduğu bütün nefrete karşın Schopenhauer İngiliz dilini neredeyse kusursuz biçimde öğrenir. Öyle ki konuştuğu zaman pek çok kişi onun İngiliz olduğunu sanır. Schopenhauer Fransa'yı dolaşır. Hatta yaklaşık 1800 yıl önce Romalı mühendislerin vatandaşlar banyoda susuz kalmasınlar diye borular döşeyip Pont du Gard'ı aşarak bol suya kavuşturdukları Nîmes kentini de ziyaret eder. Roma harabelerinden çok etkilenir. Tarihten kalan bu izlere bakınca insan uzun zaman önce çürüyüp yok olmuş insanları düşünmeye başlıyor. Schopenhauer'ın annesi oğludun insanlığın sefaleti üzerine bu denli tutkuyla kafa yormasından rahatsızlık duymaktadır. 1809-1815 Schopenhauer Göttingen Üniversitesi'nde okumaya başlar ve filozof olmaya karar verir. Hayatı yaşamak üzüntü verici bir şey. Ben de hayatımı hayat üzerine düşünerek geçirmeye karar verdim. Bir kır gezisine gitmek için plan yaptıkları sırada erkek arkadaşlarından biri, geziye getirecek birkaç kadın bulmaya çalışmalıyız deyince Schopenhauer geziyi iptal eder ve şöyle der. Hayat o kadar kısa, tahmin edilemez ve uçucu ki böyle büyük bir çaba göstermeye hiç değmez. 1813 Schopenhauer Weimar'a annesini ziyarete gider. Johanna Schopenhauer şehrin en ünlü kişisiyle Johann Wolfgang von Goethe ile arkadaş olmuştur. Goethe düzenli olarak Johanna'yı ziyarete gelmektedir. Yazar özellikle de Johanna'nın hizmetçisi Sophie ve Arthur'un kız kardeşi Adele ile sohbet etmekten hoşlanır. Goethe ile ilk tanışmasından sonra Schopenhauer onu şöyle anlatıyor. Sakin, hoş sohbet, nazik ve arkadaş canlısı, adı sonsuza dek övgüyle anılsın. Goethe ise Schopenhauer için şunları yazıyor. Genç Schopenhauer aile garip ve ilginç biri gibi geldi bana. Arthur'un yazara karşı hissettikleri hiçbir zaman tam anlamıyla karşılıklı olmayacaktır. Filozof Weimar'dan ayrılırken Goethe onun için iki dize yazar. Willst du dich des Lebens freuen, so musst der Welt du Wert verleihen. Keyif almak istiyorsan hayattan değer vermelisin dünyaya. Schopenhauer şiirden pek etkilenmez ve Goethe'nin bu ödülü not ettiği sayfanın yan tarafına Schamfort'tan bir alıntı yapar. Il vaut mieux laisser le homme pour le suisson que le prendre pour ce qu'il ne sont pas. İnsanları oldukları gibi kabul etmek onları olmadıkları bir kişi gibi görmekten yeğdir. 1814-15 Schopenhauer Dresden'e taşınır ve bir tez yazar. Yeter, neden önermesinin dört çeşit kökü. Pek az arkadaşı vardır, üstelik onlarla yaptığı sohbetlere ilişkin beklentileri giderek azalmaktadır. Bazen karşımdaki kadın ve erkeklerle küçük bir kızın oyuncak bebeğiyle konuştuğu gibi konuşuyorum. Küçük kız oyuncak bebeğin kendisini anlamadığını bilir, yine de bilinçli bir biçimde kendini aldatarak iletişim kurmanın keyfini yaşamaya çalışır. En sevdiği etleri, Venedik salamı, mantarlı sosis ve parma jambonu bulabildiği bir İtalyan lokantasının müdavimi olur. 1818 Schopenhauer irade ve tasarım olarak Dünya adlı yapıtını bitirdiğinde kitabın bir başyapıt olduğundan emindir. Bu niçin arkadaşsız kaldığını açıklıyor. Bir dahinin hoş sohbet olması pek de mümkün değil. Hangi diyalog dahinin kendi monoloğundan daha zekice ve eğlenceli olabilir ki? 1818-19 Schopenhauer kitabının bitişini kutlamak için İtalya'ya gider. Sanat, doğa ve iklim onu keyiflendirir. Yine de ruh hali ani değişiklikler göstermektedir. Şu gerçeği hep aklımızın bir köşesinde bulundurmalıyız. Her insan bir kılıca ya da zehre uzanıp hayatını sona erdirmek isteyebileceği bir noktaya gelebilir. Buna inanmayanlar kaza, hastalık, şansın ya da havanın aniden dönmesi gibi olaylarla karşılaştıklarında yanıldıklarını hemen anlayacaklardır. Schopenhauer, Floransa'yı, Roma'yı, Napoli'yi ve Venedik'i ziyaret eder. Bu kentlerdeki resepsiyonlarda pek çok çekici kadınla tanışır. Hepsinden çok hoşlandım. Ah bir de beni isteselerdi. Kadınlar tarafından sürekli reddedilince o da şu görüşü geliştirir. Bir tek cinsel güdülerle bulanıklaşmış erkek zekası, bu ufak tefek dar omuzlu, geniş kalçalı ve kısa bacaklı cinsi latif diye adlandırabilir. 1819 İrade ve Tasarım olarak Dünya adlı yapıtı basılır. Kitabın yalnızca 230 kopyası satılır. Her yaşam öyküsü acıların öyküsüdür. Yılanlardan, kurbağalardan oluşan bu kuşağı kendi eşitim gibi görme yanılsamasından bir kurtulabilsem bunun bana çok faydası olurdu. 1820 Schopenhauer Berlin'de üniversite hocası olarak genel felsefe, dünyanın ve insan aklının özüne ilişkin Kur'an başlıklı dersler vermeye başlar. Derse yalnızca 5 öğrenci katılır. Biraz ötedeki binada ise rakibi Hegel 300 kişilik bir öğrenci grubuna ders anlatmaktadır. Schopenhauer Hegel'in felsefesini şöyle değerlendiriyor. Hegel felsefesinin temelleri saçma sapan fantezilerden, baş aşağı çevrilmiş bir dünyadan ve felsefi maskaralıklardan ibaret. İçeriği bütün kalın kafalıların şimdiye kadar uğraşıp bir araya getirdikleri sözcüklerin en boşlarından, en anlamsızlarından oluşuyor. Sunumu ise inanılmaz derecede itici ve anlaşılmaz bir laf kalabalığı. İnsana bir akıl hastasının abuk sabuk sözlerini hatırlatıyor. Schopenhauer akademik dünyayla ilgili bir düş kırıklığı yaşamaya başlar. Anlaşılan insanın felsefeye ciddi biçimde yaklaşabileceği olasılığı şimdiye kadar kimse aklından geçirmemiş. Özellikle de felsefe hocaları. Tıpkı Hristiyanlığa Papa'dan daha az inanan kimse olmadığı gibi. 1821 Schopenhauer 19 yaşındaki şarkıcı Caroline Medon'a aşık olur. İlişki aralıklarla 10 yıl kadar sürer ama filozofun ilişkiyi resmileştirmek gibi bir niyeti yoktur. Evlenmek iki kişinin birbirleri için iğrenç birer nesneye dönüşmelerini sağlamak üzere mümkün olan ne varsa yapmaktır. Öte yandan filozof çok eşliliğe karşı olumlu düşünceler beslemektedir. Çok eşliliğin pek çok avantajından biri de kocanın eşinin ana babasıyla gereğinden yakın bir ilişkiye girmemesidir. Bugün sayısız koca adayı bu korku yüzünden evlenemiyor. Düşünsenize bir kayınvalide yerine 10 tane. 1822 Schopenhauer ikinci kez İtalya'ya gider. Milano, Floransa, Venedik. Yola çıkmadan önce arkadaşı Friedrich Ozan'dan bir ricada bulunur. Ozan hangi kitaplarda, gazetelerde ve edebiyat dergilerinde filozoftan söz edildiğini araştıracaktır. Tahmin edilebileceği gibi bu iş Ozan'ın fazla vaktini almaz. 1825 akademisyen olarak pek başarı kazanamayan Schopenhauer, çevirmen olarak şansını denemeye karar verir. Ancak Kant'ı İngilizceye, Tristram Shandy'yi de Almanca'ya çevirme önerileri yayıncılar tarafından reddedilir. Bir mektubunda üzüntü içinde, burjuva sosyetesi içinde bir yer edinme isteğinden söz eder ama bu isteği asla gerçekleşmeyecektir. Eğer bu dünyayı Tanrı yarattıysa ben Tanrı'nın yerinde olmak istemezdim. Bu çaresizlik, bu acılar kalbimi kırardı. Neyse ki filozof henüz kötü zamanlarda kendi değerini takdir edebilecek güce sahiptir. Ne zaman öğreneceğim, opera için teleskop, tavşan avı için havan topu ne kadar fazlaysa, günlük hayat meseleleri için de benim aklım ve ruhum o kadar fazla. 1828 Schopenhauer 40 yaşına girer. Hiçbir değerli insan yoktur ki diye teselli eder kendini filozof, 40 yaşından sonra biraz olsun insanlardan nefret etmeye başlamasın. 1831 Berlin'de yaşayan 43 yaşındaki Schopenhauer evlenmeyi bir kez daha düşünmeye başlar. Dikkatini 17 yaşına yeni basmış güzel, neşeli bir kız olan Flora Weiss'a çevirir. Bir sandal partisinde kızı etkilemeye çalışan filozof ona gülümseyerek bir salkım beyaz üzüm uzatır. Flora günlüğünde bu olaydan şöyle söz ediyor. Üzümleri yemek istemedim. Yaşlı Schopenhauer onlara dokunduğu için midem bulandı. Avucumu açtım, salkım yavaşça kayarak suya düştü. Schopenhauer hemen Berlin'den ayrılır. Dünyanın gerçek içkin bir değeri yok. Dünya aslında isteklerle, yanılsamalarla dönüyor. 1833 filozof 50 bin kişinin yaşadığı bir kent olan Frankfurt'ta mütevazi bir apartman dairesine yerleşir. Kıta Avrupa'sında bankacılığın merkezi olarak ün yapmış kentin sakinlerinden şöyle söz eder. Küçük, resmi, ruh inceliğinden yoksun, yaşadıkları kentle ilgili şişinip duran, köylü gururu taşıyan bu insanların yanına bile yaklaşmak istemiyorum. Bundan sonra Schopenhauer bir dizi kan iş besleyip en yakın dostluklarını onlarla kuracaktır. Ona göre hayvanlarda insanların sahip olmadığı bir zarafet ve yumuşak başlılık vardır. Hangi hayvana baksam büyük keyif alıyorum, onlara bakmak beni çok mutlu ediyor. Filozof köpeklerine düşkünlüğünü onlara efendim diye hitap ederek gösterir. Hayvan haklarıyla da ilgilenmeye başlar. Bu çok zeki yaratık insanın en iyi ve en sadık dostu köpek insan tarafından zincirleniyor. Zincirle bağlanmış bir köpek gördüğümde ona çok büyük bir yakınlık, sahibine de derin bir nefret duyuyorum. Sonra birkaç yıl önce The Times'ta verilen bir haberi hatırlayıp keyifleniyorum. Lord'un biri büyük köpeğini zincirle bağlamış. Bir gün bahçede yürürken gidip köpeği sevmek istemiş. Yanına yaklaşır yaklaşmaz hayvan adama saldırıp kolunu paramparça etmiş. Hayvan çok haklı değil mi? Bu hareketiyle şunu söylemek istemiş. Sen benim sahibim değilsin. Sen kısacık hayatımı cehenneme çeviren bir şeytansın. Umarım bu köpeklerini zincirleyen herkesin başına gelir. Filozofun hiç aksatmadığı bir günlük rutini vardır. Sabahları 3 saat yazı yazar, 1 saat flüt çalar, Rossini. Sonra beyaz kravatını takarak Rosemark'taki Englischer Hof adlı lokantaya öğle yemeğine gider. Çok iştahlıdır. Yemek yerken büyük beyaz peçetesini yakasına takar ve çevresindekilerle hiç ilgilenmez. Ama kahve içerken ara sıra diğer müşterilerle sohbet eder. Bunlardan biri onu şöyle tarif ediyor. İnsana komik gelecek kadar asık suratlı ama aslında zararsız ve tatlı sert biri. Bir başka müşterinin anlattığına göre de Schopenhauer dişleriyle övünür. Dişleri kusursuz olduğu için kendisini öteki insanlardan, kendi deyişiyle sıradan iki ayaklılardan üstün olduğunu iddia edermiş. Öğle yemeğinden sonra Schopenhauer yakınlardaki Casino Society adlı kulübe giderek kütüphaneye geçer. Orada dünyada yaşanan üzücü olaylardan kendisini en iyi biçimde haberdar edeceğine inandığı gazeteyi, yani The Times'ı okur. Üç sularında köpeğini de alarak Main Irmağı kıyısındaki 2 saatlik bir yürüyüşe çıkar. Yürürken sürekli bir şeyler mırıldanır. Akşam operaya ya da tiyatroya gider. Geç gelenlerin, durmadan hareket edenlerin ve öksürenlerin çıkardığı seslerden deliye döner. Bunlara karşı ciddi önlemler alınması için yetkililere sık sık mektup yazar. Seneca'ya hayran olmasına karşın Romalı filozofun gürültüyle ilgili görüşlerine katılmaz. Uzun zamandır şuna inanıyorum. İnsanın dayanabileceği gürültü miktarı ile zihinsel yetileri arasında bir ters orantı vardır. Kapıyı eliyle yavaşça kapatmak yerine gürültüyle çarpan bir insan yalnızca terbiyesiz değil, aynı zamanda bayağı ve dar görüşüdür. Ancak düşünen canlıların bilincine ıslık çalmak, kahkahalar atmak, bağırıp çağırmak, çekişle ya da kırbaçla vurmak vesaire suretiyle dalıverme hakkını kendinde bulan bir tek kişi bile kalmadığında uygar olabiliriz. 1840 Schopenhauer yeni bir kaniş alır ve ona Brahmanlarca dünya ruhu olduğuna inanılan Atman'ın adını verir. Genel olarak Doğu dinlerine özellikle de Brahmanlığa ilgi duymaktadır. Her gece Upanishad'dan birkaç sayfa okur. Brahmanlardan en soylu ve en eski insanlar diye söz eden filozof, temizlikçisi Margarete Schnapp emrine uymayıp çalışma odasındaki Buda heykelinin tozunu almaya kalkınca kadını işten kovmakla tehdit eder. Giderek daha fazla zamanını yalnız geçirmektedir. Annesinin oğluyla ilgili ciddi kaygıları vardır. Bir tek insan bile görmeden 2 ay odandan çıkmıyorsun. Bu hiç iyi değil oğlum. Çok üzülüyorum. İnsan kendini dış dünyadan bu şekilde yalıtamaz, yalıtmamalı. Schopenhauer gün içinde uzun uzun uyur. Eğer yaşamak, var olmak çok keyifli olsaydı herkes uykudaki bilinçsizlik haline geçmek için isteksiz davranır, büyük bir mutlulukla uykudan uyanırdı. Ama durum bunun tam tersi. Herkes uyumak için büyük bir istek, uyanmak içinse isteksizlik duyuyor. Filozof uykuya olan düşkünlüğünü kendini en sevdiği iki düşünürle kıyaslayarak haklı göstermeye çalışır. İnsan ne kadar çok uykuya gereksinim duyuyorsa kendisi o kadar gelişmiş, beyni o kadar aktif demektir. Montan uykusunun her zaman derin olduğunu, yaşamının büyük bölümünü uykuda geçirdiğini, ilerlemiş yaşına karşın 8-9 saat deliksiz uyuyabildiğini söylüyor. Descartes'in de çok uyuduğu söyleniyor.